Ayrım 35, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, Sayfa 423, 69. Bölüm. Güçlü Newt, Kenhir'in söylediklerini yazıya geçiriyor, Hakikat Meydanı'nın Mehi'den kuşkulanmasına yol açan ayrıntıları, Setnaht'a anlatan bir rapor hazırlıyordu. Sol ekip şefi Hay gelip haber verdi. Postacı Uputi mezar katibini görmek istiyor.
Gerçekten de gerekiyor mu?
Ona kalırsa çok önemliymiş.
Beni ne zaman rahat bırakacaklar diye homurdandı yaşlı katip. Önce hiç hata yapmamam gereken şu önemli rapor, sonra da zaman kaybetmeden Krallar Vadisi'ne gitme mecburiyeti. Yaşıma da mı saygı göstermezler?
Sadece çalışmak sağlıklı tutuyor sizi dedi Newt.
Yaşlı katip bastonuna abanarak ağır adımlarla yardımcıların bölgesine yöneldi. Postacının ısrarı merakını uyandırmış, son metrelerde hızlanmasına neden olmuştu.
İmuni'nin bölgeye döndüğünden haberiniz var mıydı diye sordu Uhbuti.
O küçük yılan Teb'de mi?
Maalesef evet Kenhir, üstelik benim elime loncadan atılmasını iptal edilecek bir dilekçe tutuşturdu. Teb kaymakamının yardımcısı olan bir hukuk uzmanı sayesinde yeniden loncaya alınacağından ve buranın müstakbel mezar katibi olacağından emin görünüyor.
Kenhir ihtarnameyi büyük bir ciddiyetle okudu.
Ciddi bir şey mi diye meraklandı Uputi. Maalesef evet.
Şimdilik yasanın boşluklarından yararlanmaya çalışan dolambaçlı bir yönteme benziyor. Ama hafife almaya gelmez.
O yılan haklı olamaz ya.
Tüm gücümüzle karşı koyacağız dedi mezar katibi. Şimdilik o sülüğü unutalım, sana verilecek önemli bir görevim var.
Uputi vakur bir tutum takındı.
Hazırım.
Birkaç gün sonra sana Firavun Setnaht için bir mesaj vereceğim. O mesajı Perramesu'ya bizzat sen götüreceksin.
Bu büyük bir onur.
Yine de üstlerimi durumdan haberdar etmem gerekir.
Çok dikkatli ol Uputi.
Acil mesajlar için kullanılan posta gemisine bineceğim. Başıma ne gelebilir ki?
Daktar kimyonlu bir sos içinde bekletilmiş kocaman bir kaz budunu mideye indirmeye henüz başlamıştı ki General Mehi yemek odasına daldı.
Haydi bakalım daktar, yola çıkmanın zamanı geldi.
Bilgin boğulacak gibi oldu. Nereye? Nereye gidiyoruz?
Emir subayım ve dillerini tutmayı bilen 5 hizmetkarımla birlikte Cebel Ezzeyt'e gidiyorsun.
Yorucu bir yolculuk.
Orasını tanıyorsun. Bana zaman geçirmeden ne getirmen gerektiğini de biliyorsun.
Bana kalırsa bu işin adamı değilim ben. Üstelik...
Tam tersine sevgili doktor, tam tersine. Bu nazik işi kimseye belli etmeden başaracak tek kişi sensin. Sen döner dönmez harekete geçeceğiz. Sen ki ilk günden beri ciddi konulara girmemi istiyorsun, buna memnun olman gerekir.
Hakikat Meydanı'nın iki ekibi Panib'in emrinde Tav Sert'in geniş mezarını bitirmeye çalışırken, Şef Sobek de köyün çevresinde yeni bir güvenlik sistemi kuruyordu. Bir saldırı olacağından her gün biraz daha emin, Mehi'nin adamlarının sürekli denetlendiğini düşünerek her zamanki yoldan gelmeyeceklerini tahmin ediyordu. Bu yüzden gözcülerini hiç alışılmamış noktalara yerleştirmişti. Bu arada Mehi dosyasını yeniden ele almış, olayların gerçekleştiği sırada göremediği ayrıntılar aramaya koyulmuştu. Mezar katibinin imzaladığı Kenhir'e böyle bir konuda itiraz edemeyen, vezir vekilinin de onayladığı arama emri sayesinde polis örgütünün çeşitli bölümlerindeki atamaları içeren dosyaları inceleme yetkisine kavuşmuştu. Vezirin reddettiği öneriler arasında bulduğu açık bir belgeye göre Sobek'i nehir polisinde çalışmaya göndermek isteyen o dönemin batı yakası baş yöneticisi merhum Abri değil bizzat General Mehi'ydi. Demek o iki yüzlü herif Nübiyeli'yi uzaklaştırmak, yerine kendi adamlarından birini getirerek Hakikat Meydanı'nı gerçek korumadan yoksun bırakmak istemişti. Sobek engelini kaldırırsa özellikle de bir polis memurunun öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı hasır altı etmiş olacaktı. Kendi işlediği cinayetin soruşturma dosyasını... Sobek yüreği çarparak Nil'i kürekle geçti, köye bir an önce varabilmek için atını topukladı. Döndüğünü haber alınca ustabaşı bilge kadın ve mezar katibi Sobek'in bürosunda toplanmakta gecikmedi.
''Generalin suçluluğu konusunda en ufak bir kuşkum kalmadı.'' dedi Sobek öğrendiklerini özetledikten sonra. ''Firavun Setma altında ikna olacağından eminim. Mehi bir katil. Yoluna çıkanları yönetici Abri, köye zorla giren Libyalılar ve daha birçokları gibi onu ele verebilecek olanları ortadan kaldırdı.''
''Sen bize gerçek bir canavar tarifi yapıyorsun.'' dedi Kenhir.
''Daha da korkuncu var.'' diye sürdürdü polis şefi sözünü. ''İşte suskun neferi emrimdeki polis memurunu öldürmekle suçlayan ihbar mektubu. İşte Mehi'nin nehir polisine atanmam için yazdığı karar önerisi.''
''Yazı aynı.'' dedi Panep. ''Ama öyleyse ışığın yüzü solmuştu.
General Mehi bizi neferi bir yardımcının öldürdüğüne inandırmaya çalışmıştı.'' diye hatırlattı Sobek. ''Eğer bir işbirlikçi loncaya ihanet eden zanaatkarı korumak için değilse neden? O hain hakikat meydanını yok edip hazinelerini ele geçirmekten başka bir şey düşünmeyen Mehi'nin sağ kolu.''
Bütün bu açıklamaları uzun bir sessizlik izledi. Bilge kadın gözlerini yumdu.
''Sobek yanılmıyor.'' dedi.
''Mehi'yi kendi ellerimle öldüreceğim.'' dedi Panep.
''Yasayı uygulamak sana düşmez.'' diye itiraz etti Kenhir. ''Bütün bu ayrıntıları raporuma ekleyeceğim. Setnaht da generalin tutuklanmasını emredecek.''
Mehi bütün sabahı papirüs ağaçları arasında kuş avlamakla geçirmişti. Torbasındaki az sayıda kuşa bakıp villasına yoğun bir asabiyetle dönmüş, bir kez daha tüm öfkesini adamlarından çıkarmıştı. Fıskiye'nin yanında uzanan Serkiyet Han'ın neşeli yüzünü görüp rahatladı.
''Küçük sorunumuz halloldu.'' dedi Serkiyet Han.
''Trambel öldü mü?''
''Şimdiye kadar hiç başarısız oldun mu yumuşak sevgilim? Bak bir subay sana polis raporunu getirdi.''
Generalin okuduklarından memnun olduğu belliydi.
''Senin tahmin ettiğin gibi Şef Sobek Trambel'in emri altındaki yağmacıları suçüstü yakaladı. Trambel ve bir adamı öldü, öteki ikisi tutuklanıp hapse atıldı.''
''Sobek ve hakikat meydanının hiçbir kuşkusu kalmamış olmalı. En korkunç düşmanlarından kurtuldular. Böylece savunmalarını gevşetip...''
Kahya generalin önünde eğildi.
''Özel sekreterini sizinle görüşmek istiyor general.''
''Kabul salonunda bulsun beni.''
Sekreterin yüzü karma karışıktı.
''Kötü haberlerim var general.''
''Ne konuda?''
''Şef Sobek sarayın da onayıyla sizin de hakkınızda geniş bir soruşturma yapmış. Bundan yıllar önce nehir polisine atanması için yazdığınız mektubu da çıkarmış dosyadan.''
''Gerçekten de kötü olmuş.''
''Belki başka şeyler de bulmuştur.''
''Bu kadar endişe neden?''
''Çünkü postacı Uputi özel görevle Perramesu'ya hareket etmek üzere. Başka bir deyişle Firavun Setnaht'a verilecek önemli bir mesaj götürecek.''
''Mesajın içeriğini tahmin edebiliyor muyuz?''
''Sizinle ilgiliye benziyor general.''
''Yeni bir şeyler öğrenir öğrenmez bana bildir.''
Mehi karısının yanına döndü.
''Yeni bir dert sevgilim.''
Yattığı yerden meraklı gözlerini açtı Serkiyeta.
''Sana zarar vermeye çalışan kim?''
''Sobek hala vazgeçmiş görünmüyor. Dakter döner dönmez o Nübiyeli'yle kendim ilgileneceğim. Sen postacı Uputi ile meşgul olacaksın.''
''Çok güç olmayacak.''
''Elindeki mesaj Perramesu'ya ulaşmamalı. O mesajın yerine cesedinin yanında bulunacak ve zaman geçirmeden Firavun'a iletilecek bir başkasını koyacaksın. Kendi elimle imzalayacağım bu mesajla Panep ve Lonca üyelerini sevgili hükümdarımıza muhalif komplocular olarak göstereceğim.''
''Harika bir fikir.'' dedi Serkiyeta.
70. Bölüm. Bir şarap kupasını devirdiği için Mehi'den şiddetli bir tokat yiyen Nübiyeli küçük hizmetçi ağlayarak ahırlara kaçmıştı. Kahya onu boşuna ararken gereğinden fazla kötü muameleyle karşılaştığı bu malikaneden ayrılmaya karar verdi. Ne var ki generalden ödleri kopan meslektaşlarının aksine gerçeği açıklama cesareti gösterecekti. Genç hizmetçi zanaatkarların köyünün güvenliğini sağlayan ve rüşvet almamakla tanınan Nübiyeli polisten bahsedildiğini duymuştu. Ona gidip her şeyi anlatacaktı. El ayak çekildikten sonra malikaneden çıktı, çölün kıyısına ulaşabilmek için tarlalardan geçti, orada rastladığı bir köylü kadına yolu sordu. Yorgunluğa aldırmadan birinci tabiye kadar yürüdü. Nübiyeli polislerden biri durdurdu genç hizmetçiyi.
''Böyle nereye gidiyorsun bakalım yaramaz kız?''
''Şefini görmeye.''
''Ona ne anlatacaksın?''
''General Mehi hakkında şikayette bulunacağım.''
Polis memurunun bir kahkaha atması daha yerinde olurdu kuşkusuz. Ne var ki küçük hizmetçi öylesine ciddi duruyordu ki sözüne inanmaya karar verdi. Şimdi haber verirler, sen burada bekle.
Bana Mehi'den mi bahsetmek istiyordun dedi Sobek. Dev cüssesinden korkan küçük Nübiyeli'ye. Küçük kız yine de endişesini yendi. Sonuna kadar gitmekten kimse alıkoyamayacaktı ona. ''General beni sık sık tokatlıyordu. Hala tokatlarının izlerini taşıyorum.''
Sobek küçük kurbağanın yalan söylemediğini gördü. ''Bu generali hapse gönderebilecek ciddi bir suç.''
''Daha iyi ya.''
''Onunla mahkemede karşılaşacak ve suçlamanı yineleyecek cesaretin var mı?''
''Gerekirse 10 kere.''
''Öyleyse ifadeni alacağım. Sonra da birlikte bir yargıca gider şikayet dilekçesi vermeni sağlarız.''
Firavun daha mezar katibinin dosyasını incelemeden hapse atılacaktı demek Mehi. Tutuklanmayı hak eden sadece o değil ki diye ekledi Nübiyeli kız.
Ya başka kim?
Karısı, tam bir çılgın. Bayan Serkiyata öfke krizlerine kapılıp duvarları inletir, yerlerde yuvarlanır. Saatler boyu yemek yer ya da vahşi hayvanlar gibi çığlık atar. Karısını sakinleştirmek için onunla kızgın bir hayvan gibi sevişir Mehi. Sonra bir de kıyafet değiştirmeyi sever o kadın.
Anlamadım.
O kadar zengin olmasına rağmen bir sandıkta köylü elbiseleri saklıyor. Hatta bir seferinde dilenci gibi giyinip dışarı çıktığını gördüm.
Sobek cinayet zanlısı köylü kadını hatırladı. Demek Serkiyata Mehi'nin kirli işlerini yapan bir infazcıydı.
Bir seferinde diye devam etti Nübiyeli kız, fare suratlı, yapışkan sesli ufak bir katiple hakikat meydanından ve sizden söz ettiler.
O katibin adını hatırlıyor musun?
İmuni miydi, neydi?
Demek hain gerçekten de İmuni'ydi. Lonca ondan kurtulmuştu ama Sobek'in kaybedecek tek bir dakikası bile yoktu. O korkunç çiftin Lonca'ya yeni bir kötülük yapmasını önlemek gerekiyordu.
''Karnını doyurup kalacak bir yer vereceğiz sana. Burada güvendesin.''
Nübiyeli kız polis şefinin yanağını öptü. Göründüğünden de çok heyecanlanan Sobek köyün kapısına seyirtti. Kenhir'i görür görmez küçük hizmetçinin açıklamalarını tekrarladı.
''Bu kez generalin işi bitik.'' dedi mezar katibi. ''Yazık ki Uputi başkenti hareket etti. Yoksa bu küçüğün suçlamalarını raporumda eklerdim. Neyse gelecek sefere.''
''Gitti mi?'' Öyleyse ölüme koşuyor. Bir köylü kadından asla kuşkulanmayacak.
Postacı Uputi en güzel elbiselerini giymiş, mesleğinin sembolü ağır tot asasını kendi eliyle parlatmış, sonra da mezar katibinin kalın raporunu beyaz deri torbasına koymuştu. Rıhtıma giden yolun üzerinde kendisini saygıyla selamlayan iki genç katiple karşılaştı. Yaşlı bir ılgın ağacının dibinde yüzünün yarısı kaba bir peruk altına gizlenmiş bir köylü kadın acıyla kıvranıyordu. Görevi icabı Uputi'nin durmaması gerekirdi. Yine de kadını acılar içinde bırakacak hali yoktu. Sonra gemi de onu almadan gidemezdi ya.
''Neyin var?''
''Galiba bacağımı kırdım.'' dedi Serkiyata inleyerek.
''Gidip yardım çağırayım.''
''Hayır hayır, burada yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Yardım et de ayağa kalkayım.''
''Bu akıllıca bir fikir değil, kırığını daha da zorlayabilirsin.''
''Yalvarırım, yardım et bana.''
Serkiyata'nın stratejisi basit olduğu kadar etkiliydi de. Postacı elini uzattığında gömleğinin altına sakladığı hançeri alacak ve Uputi'nin kalbine saplayacaktı. Ne var ki doğrulup iyi bir saldırı açısı alabilmek için tot asasından destek almak zorunda kaldı. ''Sakın dokunma!'' diye haykırarak gerildi Uputi. Serkiyata ayağa kalkmış, elinde hançer, öldürücü darbeyi vurma fırsatını kaçırmıştı.
''Ama çıldırmışsın sen!''
Mehi'nin karısı öfkeli bir çığlık attı, kurbanının üzerine atıldı. Postacının tehlikede olduğunu düşünen Uputi tereddüt etmedi. Tot asasından bir gürz gibi yararlandı ve istelik kadının kafasını nişanladı. Serkiyata yüzü gözü kan içinde, gözleri yuvalarından uğramış, parmakları hançerinin sapının üzerine kenetlenmiş, önce sendeledi, sonra yere yığıldı, öldü. Bilimin ve kutsal sözlerin tanrısı Tot, postacılara saldırılmasına izin vermez dedi Uputi cenaze duası yerine.
Hathor vardı. İçinden kırmızı siyah bir kobranın fırladığı kırmızı güneşin taçlandırdığı mavi peruğuyla. Pitah vardı. Maat'ın kanatlarıyla sardığı parlak beyaz ve dar gömleğiyle. Dört oğlunun durduğu büyük Nilüfer'in karşısında tahtına kurulmuş, kırmızı pelerinini giyip boynuna altın gerdanlığını takmış Osiris vardı. Bir de Panib'in benzersiz dehasıyla çizdiği öteki ilahlar. Ne var ki en dikkat çekici şaheseri son ayrıntılarını tamamlamaya çalıştığı eser, zarif şekillerle süslü sütunların taşıdığı lahit salonundaki çeşitli cenaze eşyası ve simyasal değişimle yeni güneşin hazırlanışını gösteren dev duvardı. Yeşil ve kırmızı kanatlı dev boyutlu bir koçun üzerinde ruh kuşları neşlik ettiği iki insan, siyah bir çöl böceğinin yaptığı güneş çemberini taşıyordu. Öte yanda da evrenin kucağında tohumlanmış, gök tanrısınca korunup, şafağın ışığında ortaya çıkarılacak bir çocuk güneşin oluşumunu da gösteriliyordu. Dev adam eserini tamamlamak için inanılmaz sayıda kandil kullanmış, kendir yine de sesini çıkarmamıştı. Lekesiz uabette fitillerin hazırlanışı sırasında özellikle faal görünmüştü. Çalışma gücü ile uygulama zarafetini birleştiren Panep, bir taraftan mezarı canlı renklerle aydınlatırken, Tausert'in ruhunu sonsuzluğun yüreğinde tutacak sembollerin manevi gücünü de arttırmıştı. Arada sırada sadece bir saat uyuyarak Firavun kraliçenin çevresinde kol gezen ölüme karşı zafer kazanmak istiyordu Panep. Ölümü sadece resim sayesinde yenebileceğinin bilincinde olarak kendine soluk alma fırsatı bile tanımamıştı. Kenhir'in bastonunun basamaklardaki tanıdık sesi duyuldu. Yaşlı katibin gözleri kamaştı, lahit salonunun kapısında durarak çevresine baktı hayranlıkla.
''Sen kimsin Panep? Böylesine şaheserler çizebildiğine göre gerçekten kimsin?''
''Hakikat meydanının bir hizmetkarı, ne bir eksik, ne bir fazla.
Uzun hayatım boyunca hayranlık duyacağım fazla insana rastlamadım. Aslında bunu sana söylememem gerekirdi ama bu resimleri görebildiğim için tanrılara şükran borçluyum.
Ölümü yine yeneceğiz.
Sobek bizi vadinin girişinde bekliyor, önemli gelişmeler varmış.''
Postacı Uputi Serketa'yı, General Mehin'in karısı Serketa'yı öldürmüş diye açıkladı Nübiyeli polis. Serketa köylü kadın kıyafetine bürünmüş, postacıyı hançerleyip mezar katibinin Firavun Setnaht'a gönderdiği raporu almak, yerine de Mehin'in imzasını taşıyan ve loncayı Firavun'a karşı komplo kurmakla suçlayan bir mektup bırakmak niyetindeymiş. ''Generalin villasına, batı yakası yönetim binasına gittim ama Mehin'i bulamadım.''
''Doğu yakasında Teb'in merkez kışlasına sığınmış olmalı.'' dedi Kenhir.
''Bu kesin, ne yazık ki Mehi'yi tutuklama yetkim yok.''
''Hemen bu bilgileri raporuma ekleyeyim, sen de yazdıklarımı Uputi'ye verirsin.''
''Postacı polisin koruması altında yola çıkmak için emrinizi bekliyor. İyi bir haberim var. Mehi'nin kötü davrandığı hizmetçi kızın sayesinde hainin adını da biliyoruz artık. Eski katip yardımcısı İmuni.''
''İmuni, suskun neferin katili.'' diye kekeledi Kenhir. ''Böylesine iğrenç bir cinayeti nasıl işleyebildi?''
Panep etkilenmemişe benziyordu. ''Köye dönüp silahlarınızı hazır tutmanızı öneriyorum.'' dedi Sopek ciddiyetle. ''Generalin yakalanmak üzere olduğunu anlayan her vahşi hayvan gibi şiddetini arttıracağından şüpheleniyorum.''
34. Ayrımın Sonu. Sayfa 433.